Alp Ulagay'la Spor.
Merhaba Alp Bey, günaydın.
Günaydın Özdeş.
Günaydın.
Günaydın Evrim.
Evet, bugün ne konuşalım?
Ya öncelikle Ömer Madra ve Meral diye geçmiş olsun demek istiyorum ben de buradan. Yani doğrudan da ilettim mesajımı ama Açık Radyo'nun temel direğini ben de buradan dileklerimi iletmiş olayım. Haftaya
durumun,
umarım.
Evet, durumun iyi olduğunu da bir kez daha buradan duyurmuş olalım.
Evet. Spora gelirsek Türkiye Ligi bitti ama tartışmalar bitmedi. Hatta iki haftadır siyasi müdahalelerin zirve yaptığı bir şey izliyoruz, dönem izliyoruz. Sanki hiç siyasetin etkisi yokmuş gibi davranılıyor ama herhalde temel mesele geçen hafta, yani bizim konuşmadığımız bayram haftasında Türkiye Ligi'nde, Süper Ligi'ndeki takım sayısının 21'e çıkarılması oldu. Yani normalde 26 yıldır 18 takımdan oynuyor Süper Lig. Bu değişmedi hiç, yani bir takım aksiliklere rağmen. Zaman zaman böyle baskılar olur hep. Mecliste gündeme gelir. Özellikle bir dönem Diyarbakır'la ilgili gelirdi işte. Bu sene düşme olmasın. Gerçekten oldu. Ben şaka zannetmiştim bunu. Bu konuşmayı. Yani yine böyle her sene, iki senede bir yapılan rutin baskılardan biri zannetmiştim. Bu sene düşme olmasın.
Malatya mı gelecek? Liglerde böyle bir ortalama var mı? Yani şu kadar takımla genelde oluyor diye. Yoksa bu tamamen her ülkeye göre değişiyor mu?
Ülkeye göre değişiyor. Yani nüfus ve ekonomik büyüklükle aslında alakalı. Avrupa'nın büyük ülkeleri ve liglerinde genelde 20 takım var. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya'da 20'şer takım var. Almanya hiç değiştirmez. Ne olursa olsun Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın diyelim en kalabalık ülkesi. Orada 18 takımla oynanıyor. Yani bir Doğu Almanya ile birleşme dönemi hariç hiç değiştirmediler. Son derece bağlılar o sisteme. Türkiye'de yıllar içinde çok değişti. Yani Milli Lig'in kurulması 1959, o tarihten beri 20, 22, 18, 16, tekrar 18, arada işte 19, 20 gibi garip sayılar da var. Çeşitli sayıda takımla oynandı lig ama 1994'ten beri 18 takımdı. Bu sisteme devam ediyorduk. Yani Türkiye bence nüfus ve işte şehir sayısıyla belki 20 takımı kaldırır ama bir ekonomik bir problem var, yani futbol ekonomisi.
Peki burada ben şeyi soracağım. Yani diyelim ki şimdi 21 takımı hadi çıkarıldı. Eski sisteme geri dönelim dendi. O nasıl olacak? Yani daha önce nasıl oldu daha doğrusu, yani hatırlıyorsanız tabii.
Çünkü
6 takım mı düşecekler?
Yok, işte seneye 4 takım düşecek, 3 çıkacak, 20 yenecek. Belki 20'de
öyle
kalır
yıllar
zaten.
İçerisinde.
Ha. Tabii gelecek sezon 4, bir takım fazla düşecek. Bu 21'den 4'e düşecek. Aşağıdan 3 takım çıkıyor normalde. Ve belki de 20 takımla devam edecek. Yani 20 takım 18'e indirmeyecekler tekrar. Çünkü 18'e indirmek bir de mesele. Yani böyle bir zorluğu var. Burada benim takıldığım şu, bu işte Kulüpler Birliği, kulüpler böyle bir karar aldılar dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Biz de buna uyduk ve küme düşmeyi kaldırdık. Ama yani Temmuz sonuna gelmişiz. Neredeyse Ağustos. Yeni sezonun kuralları belli olmuştu. Eski sezon zaten garip bitmiş. Bu tarihte ani bir değişiklik. Yani bunun çok keyfi bir karar olduğu ortada. Benim tahminim bu, tabii hükümet, yani Cumhurbaşkanlığı tavsiyesi ve baskısıyla alınmış bir karar. Büyük ihtimal. Yani böyle dendi ki işte, çünkü şunu unutmayalım. Sadece Süper Lig'de değil, bütün liglerde düşme kaldırıldı. Yani bu 22 takımı ve bir sürü şehri etkiledi. Sadece Malatya Spor, Kayseri Spor, Ankara Gücü değil, işte alt liglerdeki, şimdi hep şehirlerin hepsini unutacağım ama hani Manisa'sından Eskişehir'e kadar bir sürü şehir için böyle bir durum söz konusu. 22 takım bu sezon küme düşmekten kurtulmuş oldu. Yani 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig'de. Çok garip bir durum oluştu. Senin de demin sorduğun gibi bunu temizlemek, eski haline sokmak da bir vakit alacak ve işte puan cezasıyla küme düşen, FIFA'dan cezalan bir sürü takım da vardı. Şimdi merak ettiğim şu, FIFA doğrudan bir müdahale yok gibi gözüküyor. Şey, her şey kılıfına uydurulmuş. kulüpler istedi, federasyon karar aldı ama ne oluyor? Gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar veriliyor. İşte Malatya Spor Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Basın toplantısında spor bakanı oturuyor. Yani siyasetin işin içinde olduğu çok belli burada. FIFA futbolun yönetiminde, hatta başkan seçiminde de mesela siyasetin doğrudan müdahalesine kesinlikle karşı. Geçen 20 yılda üyeliği askıya alınan, belli bir süre için askıya alınan bir sürü ülke oldu. Ağırlıklı Afrika ülkeleri oluyor bunlar. Ama Yunanistan'ın başına geldi sanıyorum 2 yıl önce. Federasyon başkanı seçimlerinde ve işte ligin yönetimiyle ilgili bir doğrudan siyasi müdahale gelirse diyor ki FIFA, sen bu müdahaleyi geri al. Ben o zamana kadar senin üyeliğini askıya alayım. Üyeliği askıya almak da şu, hiç bu uluslararası maç yapamıyorsunuz. FIFA ile ilgili toplantı ve kurumlarda temsil edilemiyorsunuz. Mesela orada bir uluslararası turnuva varsa ona katılamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntısı var. Şimdilik bir müdahale gelmedi. Gördüğümüz gibi. Uzaktan bence gözlüyorlardır. Merakla bekliyorum yani. Şu hani bir iki hafta içinde olması lazım.
İma eden bir uyarı falan filan öyle bir şeyler
oldu mu? Ben denk gelmemiş olabilirim. Ben görmedim. Ya FIFA'nın durumu da karışık çünkü. Başkanla ilgili soruşturma var falan hani. Hadi, belki öyle bir şey var. Kendi işleriyle ilgililerdir. Türkiye için ise yine bir durum değil. Şimdi birini ben çocukluktan hatırlıyorum. İkincisini bu hafta bir Facebook'ta spor tarihimiz diye değerli bir grup var. Yani ağırlıkla futbolla ilgili eski bilgilerin, bazı futbolcu geçmişlerinin paylaşıldığı bir hesap var. Değerli bir hesap. Orada da paylaşıldı. Yani bunun çok bariz şekilde olduğu iki örnek de karşıma çıktı. Biri 1962'deymiş. O yıl lig 18 takımla başlayacak yine ama herhalde bir İnönü hükümetine, 27 Mayıs'tan sonra kurulan İsmet İnönü hükümetine, galiba bir azınlık hükümetiydi herhalde, yanılmıyorsam o. İsmet İnönü tekrar başbakan olmuştu. Tabii hatırlamıyorum, okuduklarımdan söylüyorum. Herhalde bir hükümete bir baskı var, takım sayısı artsın diye. Ve İsmet İnönü 4 Ağustos'ta bir şey yazı yazıyor. Pardon, 16 Ağustos'ta bir yazı yazıyor şeye, Türkiye Futbol Federasyonu'na, ve diyor ki ligin 20 takımla oynanması uygun görülmüştür diyor. Takım sayısının arttırılmasıyla ilgili başbakan yazı yazıyor. Federasyona da değil, devlet bakanlığına yazıyor. Herhalde Futbol Federasyonu'nun bağlı olduğu bir devlet bakanlığı var. İlginçtir, hatta 20 takımla değil, o sezon 22 takımla oynandı. Türkiye Ligi'nin en uzun sezonlarından biridir. 1962-63. Ama işte FIFA'nın bu tür müdahaleleri o zaman pek yok. Herhalde böyle bir şey olmadı. İşte oynanıp çeşitli gol rekorlarının kırıldığı bir sezon olmuş. Diğeri ise ben hatırlıyorum, sonra üzerine okudum da bu şeyde pek hatırlanmadı, bu hengamede. 1987 yılında yine 18 takımla başlayacaktı Türkiye Ligi. Hatta sezon başladı. Ağustos'un böyle 15-16'sı gibi bir hafta oynandı. Sonra İdare Mahkemesi kararı dendi. O zaman da kılıfın öyle uydurulmuş. Bursa Spor ve Kocaeli Spor takımları önceki sezon ligden düşmüştü. Lige geri alındılar. O zaman öyle bir durum vardı. Bu spor hukuku spor sisteminin kendi içinde yönetilmiyordu. İdare mahkemesine gidebiliyordu takımlar. Şimdi artık mümkün değil. İki takım lige geri alındı. Bunun üzerine zamanı federasyon başkanı Ali Uras istifa etti. Bunun sebebi de 1987 Eylül'ün herhalde ilk ya da ikinci haftası meşhur siyasi yasaklar referandumu vardı. Yani 12 Eylül'de siyasetten uzaklaştırılmış Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş başta olmak üzere siyasetçilerin siyasete geri dönmesi referandumu vardı. Ve Turgut Özal'ın da bir seçim rüşveti olarak bu lige geri alınmaları organize etti. Yani evet, bir idare mahkemesi şeyine sokulmuş ama muhtemelen takımlara dendi ki siz itiraz edin, karar lehinize çıkacak falan. Hatta şu söylenirdi, yani Bursa Spor kararı önceden tahmin ettiği için o zamanki birinci lige göre takım kurmuş, güçlü bir kadro. Ve geri alındıkları ligde beşinci oldular mesela, ama Türkiye'nin o dönem biraz başı ağrıdı. FIFA olayı soruşturdu. Ligin eski usullere göre geri oynanmasını falan istediler ama FIFA'da o zaman icra kurulunda bir Türk üye vardı, Necdet Çoban'lı. İşte onun araya girmesiyle bir şekilde iş tatlıya bağlandı. Lig 20 takımla oynandı. Tekrar fikstür çekildi falan. Sezon başladıktan sonra oluyor bu, daha da garip. İşte bir hafta ara verildi
baştan
galiba.
Baştan mı başlattılar ligde yani?
Şöyle oynanmış birinci haftayı saydılar. Ama tekrar fikstür çekildi. 20 takımla her hafta 10 maçın oynandığı yeni bir sezona geçtik biz. Hatta yani o dönem hatırlayanlar, Tanju Çolak eski golcü o sezon 39 gol atarak gol rekoru kırdı. Türkiye liglerinin gol rekorunu. Hala geçerli bir rekor. Eğer o iki takım lige geri alınmasa o rekoru kıramayacaktı muhtemelen. Çünkü lige geri alınan Kocaeli Spor ve Bursa Spor'a 7 gol attı. Yani 39'un 7'si öyle geldi. İlginç bir durum ama FIFA'nın, aradan tabii 33 sene geçmiş, FIFA'nın bu gibi durumlara bakışı daha sert artık. Ben bilmiyorum, bu yerel işte hani Türkiye'deki herhangi bir futbol kişisi ya da kurumundan FIFA'ya bilgi gidiyor mu? Bunu merakla bekliyorum. Çok garip bir durum. Yani bu takım sayısı elbette arttırabilirsiniz ama bunun gerçekten iyi dayanakları olur. Hem ekonomik hem sportif. Ve de şey olmaz yani. Yeni sezonun başlamasına 5 hafta kala alınmaz. Denir ki yani gelecek sezona itibaren biz takım arttıracağız. Türkiye buna uygun bir futbol ekonomisine sahip. 18 takımdan daha fazlasını kaldırabilir. Arttırırsınız ama böyle değil. Bunun çok keyfi, yukarıdan emin bir karar olduğu çok açık. Bir takım sıkıntılar getirecek ve şöyle bir durum da oldu tabii. Gerçekten düşmeyi hak eden takımların düşmediği, kurtarıldığı garip bir durum. Yani onlar düşseydi aşağıdan başka takımları alsaydınız madem. Tabii ki öyle değil. Yani işte tüm liglerde düşen takımları kurtaran Türkiye'deki bu mızıkçı ortama uygun bir durum yani. Oyunun kurallarını oyun devam ederken, hatta oyun bittikten sonra değiştirmek gibi garip bir şey. İşte başarısız kurumlar ve kişilerde hak ettikleri, yani yaptırımda demeyelim, sportif başarısızlığın karşılığını almıyorlar. Böyle çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Yani 21 takım olmaz. Ben çok sağlıksız bir durum oldu. Dediğim gibi önümüzdeki senelerde bunun acısını Türkiye çekecek. Yani küçülen bir futbol ekonomisi var. Bu haftada gördüğümüz özellikle Türk lirasının değer kaybetmesiyle bu daha da katmerlenecektir. Bu sezon ve önümüzdeki sezonlarda. Fazla takım da buna yardımcı olacak bir etken değil açıkçası.
Bunun dışında başka...
İkinci bence burada da bir siyasi müdahale olduğunu ben düşünüyorum. Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi. Sanıyorum çarşamba günü resmileşti. Galatasaray Kulübü duyurdu. Arda Turan 9 sezonluk aradan sonra Galatasaray'a dönüyor.
Şu anda kaç yaşında zaman, Arda?
33,5 yaşında hatta. Yani gelecek Ocak'ta 30, sezon içinde 34 olacak. Öyle diyelim. Bir futbolcu için ileri bir yaş. Aslında kariyerine devam edip buna göre kendini buna göre hazırlayıp o yaşta devam eden, çok iyi düzeyde devam eden oyuncular var ama
bu konuda Arda bir rekor var mı hatırladığınız? Yani en yaşlı oyuncu olarak
şu an bu hafta devam eden, yani zaten olan ve devam eden bir rekor var. Japon futbolcu Miura 53 yaşında.
Gerçekten.
Evet.
Üst liglerde yani hem de.
Japonya liginde oynuyor. Evet. Japonya üst liginde. Aynen, birinci ligde.
Ben de hani 38-39 diyeceksiniz diye bekliyordum.
Yok 38-39 ne olacak? Yok 53. Yani meşhur İngiliz Stanley Matthews vardır. 50 yaşına kadar oynayan efsanedir İngiltere'de ama Miura 1986'dan beri galiba profesyonel. İşte 34 yıl olmuş.
Çok şey, hangi mevkide?
Miura orta saha oynuyor yanılmıyorsam hala.
Yani bir 2020 takım rekorları yıldaki olmuş olması lazım. İnsan 30 küsür yıl futbol oynadığında ve istatistiklerde bazı rekorları olması lazım diye düşündüm de.
Ben hep şeyi düşünürüm. Şimdi sporculuk tabii çok ileri işe kadar gitmiyor herkes. O yüzden mesela çocukları olanlar, işte çocuk ufak oluyor hatırlamıyor. Herhalde Miura'nın çocukları varsa çok net biçimde kariyerinin bir kısmını hatırlıyorlardır diye düşünüyorum. Arda Turan'da sorun şu, hani sportif ve etik iki yönü var bu transferin. Sportif olarak bitik durumda Arda Turan. Yani 2016 Aralık ayından Ocak ayıydı. 2017 Ocak'tan itibaren neredeyse futbol oynamayı bıraktı. Malum Galatasaray'dan sonra Atletico Madrid'e gitmişti. Çok iyi 4 sezon geçirdi. Oradan sonra 2015'te Barcelona'ya transfer oldu. Şaşalı biçimde. Barcelona tabii zaten bir dünya devi, o en iyi oldukları dönem. Yani 2015'te Avrupa şampiyonu olduktan sonra bir kez daha Barcelona'ya Arda Turan geçti. İşte hani Messi'lerin, Suarez'lerin olduğu dev bir takım. Böyle sürekli ilk 11 oyuncusu değil ama orada oynayan, özellikle kupa maçlarında, hatta Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayan, gol atan bir oyuncuydu. 1,5 sezon gitti, sonra bir şey oldu Arda'ya. Benim İspanya'dan da okuduklarıma göre hani çalışmayı bıraktı diyorlardı Arda Turan. Çalışmayı bıraktı. O
ya, antrenmanları çıkmadı anlamında mı bu?
Ya antrenmana çıkıyor elbette ama hani herhalde antrenmandaki şevk, ekstra çalışma, bunları yapmaktan vazgeçti diyordu İspanyol medyası. Ve sanıyorum Arda Turan'ın o İspanya'daki evlerinde oluşturduğu böyle bir küçük İstanbul, küçük Türkiye var yani. Bir sürü Türkiye'den eş, dost, PlayStation partileri, herhalde bilmiyorum konsantrasyonu dağıtan bir şey mi oldu ve 2016'da da zaten milli takım çevresinden feci olaylar olmuştu biliyorsunuz. Arda Turan'ın işte bir medya mensubuna saldırması, onunla bununla didişmesi felaket bir senaryoya dönüşüyordu iş. İşte oradan Barcelona onu Başakşehir'e kiralık oyuncu olarak yolladı ama Başakşehir'de şimdi baktım en son ligdeki en son golünü 2018'in Nisan ayında atmış. Yani 2,5 yıl olmuş. 2,5 yıldır ligde golü yok. Başakşehir'de kiralık geçirdiği dönem dahil. Ve geçen Aralık ayında da Başakşehir zaten kiralık sözleşmeyi devam ettirmedi. Hala oyuncusu olduğu Barcelona'ya döndü. Hiç oynayamadı tabii. Yani Aralık ayından beri hiç maça çıkmadı. Ve sportif anlamda bitik. Yani Arda Turan'ı transfer etmenin sportif bir gerekçesi olamaz. Hele üst düzey bir takım için. En ufak bir anlamı yok. Yani muhtemelen bundan sonra da Galatasaray'la yıllık 4 milyon TL'ye anlaşmış. TL bir fedakarlık var yani işin içinde. Euro değil. ya da dolar değil. Ben Galatasaray'da biraz kadro düşecektir kalitesi muhtemelen ama çok az maç oynayabileceğini düşünüyorum. 30-40 maçtan süzenler var.
TL sözleşmesi deyince aklıma şu geldi. Siz daha önce bahsetmiştiniz. Birçok ülkede bu koronavirüs sebebiyle hani sporcular işte alacaklarından feragat etmişlerdi. Türkiye'de olacak olmayacak deniyordu. Böyle bir şey oldu mu?
Ya diğer ülkelerde de bunlar hep belli süre içinde işte 3 ay, 4 ay ya da ücret ertelemesi mesela. Hani maaşlarımızı erteleyin. İşte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ödemeyin. Sonra ödersiniz gibi anlaşmalar. Bir takım şeyler var ama ne kadar yaygın bilmiyorum. Yani bu kulüplerin ücret skalası, işte maaşlar, bunlar hiç şeffaf olmadığı için açıkça bilmiyoruz. Yani net bir şekilde bilmiyoruz bunu. Onu söyleyeyim.
Tamam.
Ama işte bu özellikle TL'nin 2018'den beri değer kaybetmesi. Yani Türk, en azından Türk oyuncularla Türk TL üzerinden anlaşma yapmak istiyor takımlar. Bunu görebiliyorum. Yani eskiden onlarla da, hele üst düzey oyuncularla, onlarla da Euro dolar üzerinden anlaşma yapılırdı. Oradan en azından şeyi kur farkı yemekten kurtulmak istiyorlar sonra. Yani yabancılarla yapacak bir şey yok ama Türkler için böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi bence Arda Turan'ın 30-40 maç oynaması, hani 10 maç oynasa bravo diyeceğim yani. Çünkü fizik olarak da çok kötü durumdaydı. Son dönemde dediğimiz gibi yani son 2-3,5 yılı neredeyse pek bir şey oynamadan geçirdi. Genç de değil yani, 25 yaşında olup bu olsaydı diyecektim tekrar gider ama 33,5 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sportif tarafı, bir de etik tarafı var. Birkaç dakikada onu konuşalım. Yani tabii. Arda Turan son 5 yılı etik açıdan feci bir şekilde geçirdi. Yani işte uçakta bir basın mensubuna saldırmak, tehdit, milli takımda isyan çıkarmak, antrenörle didişmeler, Türkiye Ligi maçında hakeme saldırmak, itmek, ondan ceza almak. Üstüne bir de bir gece kulübünde bir kadını taciz ettikten sonra, değil mi, kocasıydı herhalde, kocasının burnunu kırmak, sonra da silahlı hastane basıp orada da tehditlerini herhalde sürdürmek. Böyle bir, yani zaten ceza davası konusu olmuştu. Herhalde ceza aldı ama cezası ertelendi. 5 yıl içinde benzemezse cezaevine girmeyecek. Yani felaket bir tablo. Bayağı kriminal bir karakterle karşı karşıyayız. Kişisel olarak müthiş bir açmaza düştü tabii. Çünkü bu özellikle büyük takımda oynayan oyuncular için, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, yani o takımın oradan emekli, o takımın adıyla emekli olmak sonraki 45-50 yıllık hayatlarında büyük bir kartvizit oluyor onlar için. İşte Galatasaray'larda Turan, şimdi Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçeli Caner Erkin belki şimdi. Sonra futbolu bıraktıktan sonra daha uzun bir hayatlara öyle bilinecekler. Belki o kulüpte çalışacak, televizyonda yorumcu olacak. Sırf onu sağlayabilmek için ben Arda Turan'ın yine yukarıdan, belki de Cumhurbaşkanlığı seviyesinden bu transferi ayarlattığını düşünüyorum. Galatasaray transferini. Yani Galatasaray'da pek futbol oynayabileceğini zannetmiyorum. Ama dediğim gibi spor sonrası, futbol sonrası kariyerini, hayatını kurtarabilmek için böyle bir şey yaptı. Galatasaray'da işte bu bir yıl kalacak. İşte 12 maç oynayacak. 4 maçta kaptan çıkar sahaya. Taraftarla bir barışır. İşte parasını alır. Bir sene daha oynar mı emin olamıyorum. Belki bir sene daha iyi kötü devam eder. Sonra bırakır işte 2022'de futbolu ve Galatasaray'la Arda Turan olarak. İşte belki artık Galatasaray'da yönetici mi olur? Galatasaray TV'de yorumcu mu olur? Spor yazarı mı olur? Onu kurtarmak için yapılmış bir hamle bu. Galatasaray'da bence yukarıdan geldiği için...
Ben de kurtarmak derken acaba bayağı vekillik falan mı düşünüyorlar diye düşündüm.
onu... Çok siyasi şeyi tercih etmiyor. Yani futbolun içinde kalmayı bence tercih edebilir. Son galiba Anadolu Ajansı'nda verdiği röportaj falan da. Yani o tarafa da tabii göz kırpan bir tarafı var Arda Turan'ın.
Öyle
o,
mi?
Anadolu Ajansı'nda verdiği bir uzun şey var, röportaj var yani. Neydi? En sevdiği şehir Medine'ymiş mesela. En sevdiği şehri soruyorlar. Medine diyor. Çok garip bir hale var. Yani Galatasaray'ın kapısından içeri bile girmemesi lazımdı. Bütün bu son 4-5 yıldaki sportif hali ve etik tavrıyla bir şekilde girmeyi başardı. Ama Galatasaray'ın zaten içinde bulunduğu etik bunalım buna uygun bir ortam sağlamıştı. Yani Fatih Terim'in şimdiki dönemi de dahil. Çok garip bir durum. Dediğimiz gibi yani gençlere bir takım gelecek vadeden isimlere fırsat vermek yerine 33 yaşında unun elenmiş, eleğini asmış bir oyuncuyu sırf 15 yıl önce Galatasaray'dan yetişti diye, Galatasaray'ın genç takımlarından geri alıyorlar evladımız diye. Yani işte taraftan önün bölümünde kandırıyorlar açıkçası. Çok komik ve acınacak bir durum diye düşünüyorum.
Yine de 53 yaşa göre çok gençmiş. Onu eledi dediniz ama.
Ya dedim ya şöyle, yani çok acayip örnekler var ama böyle kariyerine böyle ara vermeyen, kariyerinin en başından beri ekstra çalışmayı, profesyonel sporcu gibi yaşamayı sürdürüp çok ileri yaşa kadar devam eden, Japonya Ligi de değil yani işte Avrupa'nın en büyük takımlarından devam eden çok üst düzey oyuncular var ama bu bir şey gerektiriyor yani. 365 gün 24 saat, hani şey denir ya, hiç özel hayatımız olmayacak mı? Olmayacak. Yani sporculuk böyle bir şey. Çünkü bıraktıktan sonra istediğini yap. Ama yani o top düzeyde kalmak istiyorsan bu işin şimdiki şartları böyle. Belki 30 yıl önce biraz farklıydı. Şimdi öyle bir fiziksel seviye var ki en üst düzey futbolda çok zor orada tutunabilmek. Yani gerçekten bir...
en büyük sektörlerinden bir tanesi bir yönüyle, yani en azından eğlence anlamında. Evet. Sanayileşmiş bir spor dalında böyle gerçekten.
Yani bir şey olarak da işte bir modern gladiatörler onlar yani. Ve işte evet. Hani fiziksel açıdan da en üst seviyede olmalarını sağlayan acayip bir ekip var. Özellikle işte dediğim gibi üst düzey takımlarda. Yani analistinden tıpçısına, işte masöründen fizyoterapistine, çok garip bir ortam var. Öyle kalabilenler var ama Arda Turan işte 3,5 yıldır sürekli aşağı giden bir seviye. Bence toparlayabilecek yaşta da değil.
Evet. Peki çok teşekkürler Alp Bey.
Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya
görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.